7. ayrım, sayfa 56. Karanlık Nehir, Leslie Wolfe. Bölüm 11. Hata. Redding'den dönüş arabada uzun ve ağır bir sessizlikle başladı. Tüm yol boyunca direksiyon simidine sıkıca kavramaktan Kay'in eklemleri tutulmaya başlamıştı. Rose hasyasında ve orada okuduğu notlardaydı. Nasıl kaçırılmıştı? Kaçırılan çocuğa nasıl ulaşmıştı? Hepsinden önemlisi, vakadaki asıl dedektif neden daha önce bu sorulara yanıt aramamıştı? Yoksa bir türlü cevap bulamayıp kolay yolu seçerek kızın babasını mı suçlamıştı? Bir an Elliot'a baktı, yüzündeki somurtmayı, çenesindeki gerilimi fark etti. Bir düşünce girdabı zihnini meşgul ediyor gibiydi ama paylaşmak istemiyordu. Son birkaç saattir neden bu kadar sessizdi? İşi için mi endişeleniyordu? Onu üzecek bir şey mi söylemiş ya da yapmıştı? Suç mahallerini, etkileşimleri veya sorgulamaları çok fazla sahiplenip kendi fikirlerini takip ederken ortaklarını geride bıraktığı çok olurdu. Bir FBI profil uzmanı olarak kendisiyle yarışır ve hızla ilerlerdi. Kesinlikle yalnız biriydi, pek takım oyuncusu değildi, bunu biliyordu. Bazı insanlar, özellikle de Şerif'in ofisindeki kendinden kıdemli, Teksaslı genç ve hırslı bir dedektif için bu sorun yaratabilirdi. Sanki onun düşüncelerine cevap verircesine Elliot'ın telefonundan gelen bir mesaj sesi sessizliği bozdu. "Ah," dedi Elliot mesajı okuyarak, "yeni bir vakaya alınıyorum." Sesi şaşkınlık tınılarıyla doluydu. "Ne vakası?" diye sordu. Elliot'ın sesindeki ve beden dilindeki ipuçlarını görmeye çalıştı. Fark ettiği pişmanlık, anlamak için zamana ihtiyaç duyacağı beklenmedik bir davranıştı. Neden başka bir vakaya alındığı için pişman olmuştu? "Oregon, Lane County'den kayıp bir kız." Telefon tekrar çaldı ve Dr. Whitmore, Rose Harrelson'ın kimliğini açıklamış. Cevap yazmadan önce mesajı gözden geçirdi. Doktor sonra haber ekibinin Şerif'le röportaj yaptığını da yazmış. Kay gülümsemesini zar zor tuttu. "Oh, patronun onlardan nefret ettiğini sanıyordum," diye yorum yaptı. Sesinde ağır bir alaycılık vardı. "Ofise uğrayacağım, araban için." "Tabii," diye yanıtladı dalgın, içine kapanık hali devam ediyor gibiydi. "Bana yeni vakadan bahset. Cinayet soruşturmamızla herhangi bir bağlantısı olabilir mi?" "Pek sanmıyorum." Telefonun ekranına kısaca baktı, sonra cebine koydu. "Üvey babasıyla yaşadığı bir problemden sonra evden kaçan bir kız. Lane County şerif yardımcılarından birinin yeğeni. Kızı otoyolda Kaliforniya plakalı bir kamyona binerken gören bir tanık varmış." Rose Harrelson'ın kaçırılmasıyla ilgili kemirici düşünceler aklını ele geçirmeden ve sessizliğe gömülmeden önce "ah tamam" diye yanıtladı. Kısa bir süre sonra hala elindeyken Elliot'ın fikrini de almanın iyi olabileceğini düşündü. "Nasıl kaçırıldığını düşünüyorsun?"
"Kimin? Lane County'den gelen kızın mı?"
Soru bir an için kafasını karıştırdı. Lane County'deki kız da kaçırılmış mıydı? Omuz silkti. "Hayır. Rose'un Shelley pencerenin sadece bir santim açık olduğunu ve sinekliğin de yerinde sağlam olduğunu söyledi." "Sence fail onu evden nasıl kaçırdı?"
Hala FBI terminolojisini kullanıyordu. Bilinmeyen bir özneyi, bir suçun kimliği belirsiz şüphelisini fail olarak adlandırmak eski alışkanlığıydı.
"Parmak izi yoktu değil mi?"
Hayır diye yanıtladı. Kanıt toplamanın eksiksiz yapılıp yapılmadığını merak ederek biraz tereddüt etti.
"Dosyada herhangi bir rapor yoktu. Sadece dedektifin el yazısıyla olay yerinde tüm parmak izlerinin alındığını belirten bir not vardı."
"Merak ediyorum da," diye söze başladı. Sonra olduğu yerde kaldı. "14 yıl oldu. Artık suç mahallini yeniden açmamız mümkün değil. Evin durumunu sen de gördün."
"Aileye yakın biri olmalı, evin yolunu bilen biri." Telefonundan saate baktıktan sonra hafifçe kaşlarını çattı.
"Sorun nedir?"
Elliot bir an için uzaklara baktı. "Vakanın işleniş şeklini kabul edemiyorum, hepsi bu."
Kay mırıldandı.
"Şaka yapmıyorsun."
Geri döndüğümüzde Martha Duncan'ın bize bahşettiği tüm o insanlarla görüşmemiz gerekecek. Martha, Elroy'un iş arkadaşlarının öldüğünü söylemişti. Öncelikle bunu doğrulayalım. Kaşlarını çattı, bu sefer daha belirgindi. Yani senin onlarla görüşme yapman gerekecek. Ben Lane County, Oregon'dan 14 yaşında bir kaçak kızı kovalıyor olacağım. Evet diye yanıtladı, sola dönüp şerifin ofisinin önüne çekerek. Her şeye en baştan yeniden başlayıp suç mahallini yeniden açacağım. Bizim ne bulacağımızı kim bilebilir? Elliot sanki kafasında soramadığı bir soru varmış gibi ona baktı. İçimden bir ses kaçağı hemen aramaya başlayacağını söylüyor. Ben de o sırada ayak işlerini halledeyim. Rose Harrelson'ı kimin ve neden kaçırdığını bulmalıyız. Ve bunca zaman nerede olduğunu... Ana girişe giden beton basamakları tırmandılar. Binaya girdiklerinde ikisi de kendi yollarına gitmek üzereydiler. Elliot yeni vaka hakkında şerifle görüşmek istiyordu ve Kay vakayla bağlantılı olabilecek. O sırada Harrelson ailesine yakın olan insanları bulmak için sistemde başka bir arama yapmak istiyordu. Her şeyden çok zamanında soruşturmayı yürüten dedektifin ev adresini almak istiyordu. Onu ziyaret etme zamanı gelmişti. Bütün gün dişlerini gıcırdatmasının nedeni o kişinin korkunç beceriksizliğiydi. Ona sorular sormaya başlamak için sabırsızlanıyordu. Rose'u bulamaması ve neden federallerden yardım istemediğine dair gizem, bütün bir ailenin yok olmasının ana nedenleriydi. Elroy'in kendisini asmasına ve Shelley'nin de şu an olduğu yerde bulunmasına dolaylı da olsa o sebep olmuştu. Ama bunların hiçbiri planladığı gibi olmadı. Şerif Logan onların içeri girdiğini gördüğü anda onlarla konuşmak için atıldı. Herhangi bir giriş yapmadan telefonlarımız durmadan çalıyor dedi. Sesi hüsranla doluydu ve ellerinin duruşu alışa geldikleri cesur şerifin duruşuna hiç benzemiyordu. Sımsıkı birbirine kenetlenmişti. Birkaç şerif yardımcısı telefonların başındaydı ve biri aizeyi bıraktığı anda başka bir arama geliyordu. ''Neler oluyor?'' diye sordu Kay. Ellerini şakaklarındaki gri saçların arasından geçirirken, ''Kızın kimliğini yanlış tanımlamışız, olan bu.'' diye yanıtladı. Kurbanın Rose Harrelson olarak kimliğini açıkladığımız anda medya onu haberleştirdi ve onun fotoğraflarıyla birlikte yayınladı. Biri kaçırıldığı zamandan, diğeri de şimdi adli tabipliğin çektiği. Sonra herkes yüzümüze gülmek ve kimliği yanlış tanımladığımızı söylemek için aramaya başladı. Kurbanın Alyssa Caldwell olduğunu, Bill Caldwell'in kızından başkası olmadığını söylediler. Onlarınki gibi bir profille herkes o kızın fotoğrafını medyada veya internette daha önce görmüş olmalı. Bazı insanlar bizim aksimize magazin haberlerinde gördükleri şeyleri çok daha iyi hatırlıyor. Peh! ''Bill Caldwell, Caldwell çiftliklerinin sahibi. Bill Caldwell mi?'' diye sordu Kay, şerifin sert sözlerini karşılıksız bırakarak. ''Evet o.'' diye yanıtladı Logan. ''Nasıl oldu Tanrı aşkına? Adli tabip nasıl her şeyi bu kadar berbat etti? Oraya git ve bu işi çöz.'' diye emretti ona bakarak. ''Bu mümkün olamaz.'' dedi Elliot. ''Doktorun elinde orijinal kaçırma dosyasından DNA verdi. Onunla eşleştirdi.'' Logan Elliot'a ''Şimdilik kayıp kız vakası ile ilgileniyorsun.'' dedi. Sonra Kay'e döndü. ''Hiç böyle bir durum gördün mü? Aptal gibi görünüyoruz ve insanlar bize gülüyor. Bir bu eksikti.'' Kay cevap vermek için acele etmedi. Zihninde gerçeklerin üzerinden hızla geçti. Rose Harrelson dosyasında DNA örneği vardı. Doktor Whitmore kurbandan bir örnek almış ve dosyadaki örnekle karşılaştırmıştı ve bu bir eşleşmeydi. %100 hataya yer vermeyen, mahkemede kabul edilebilir ve herhangi bir makul şüphenin ötesinde adli açıdan sağlam kabul edilen bir eşleşme. Peki bunun açıklaması ne olabilirdi? Merak ediyorum. Doktor Whitmore'un dosyasındaki DNA dedi sonunda. Adli tıpta bir yerde saklanan gerçek bir doku örneği miydi? Yoksa vaka dosyasına ekli DNA testi sonucu mu? Şerif Logan ona bazı cevaplar getirmek yerine neden ona sorular sorduğunu merak ediyormuş gibi baktı. ''Düşünüyorum.'' diye devam etti ki, ''Belki Rose Harrelson'ın vaka dosyasına eklenen DNA, Alyssa'yı içeren farklı bir vakaya aitti. Belki de raporlar bir şekilde karışmıştır. Adisa Caldwell'in kaybolduğu bildirilmiş miydi?
Şerif dudaklarını ince bir çizgi haline getirdi. Sabrı gözle görülür bir şekilde tükeniyordu.
Bunu sen anlayacaksın. Neler olduğunu ve bize böyle bir beceriksizlik için ne mazeretimiz olduğunu sormak için gülmeyi bıraktıklarında. Basına ne söyleyeceğimizi bulup bana geliyorsun.
Tamamdır diye yanıtladı ve ayrılmak için dönmeden önce Elliot'la çabucak birbirlerine baktılar.
Birkaç dakika öncesine kadar kurbanın kim olduğunu bildiğine inanıyordu ve çözülmemiş bir adam kaçırma vakasında sahip olduğu tek şey bu bilgiydi. 14 yıl boyunca yanıtsız kalan bir vakaydı. Şimdi elindeki tek kanıt parçası Rose Harrelson'ın DNA'sı bile tartışmalı duruma gelmişti. Masasına doğru yürürken kafasında rahatsız edici bir düşünce belirdi. Rose Harrelson'ın kaçırılmasıyla ilgili tüm ipuçlarının, tüm kanıtların sabah güneşinde bir tutam sis gibi kaybolmasına neden olan şey neydi?
Bölüm 12. Yıkım.
Rose Harrelson'dan farklı olarak 17 yaşındaki Alyssa Caldwell ergenliğinden beri uzun yıllar öncesine dayanan sağlam bir sosyal medya geçmişine sahipti. Kay hesaplarını bulmakta ve kimliğinin yıllarca süren fotoğrafik kanıtlarını gözden geçirmekte sorun yaşamadı. William Ernest Caldwell II'nin tek çocuğu olan Alyssa, Caldwell ailesinin bir mensubu olarak her zaman açıklamalar, röportajlar ve haberlerle doğduğu tarihten bugüne kadar yerel, batılı medyanın haber arşivlerinde çeşitli şekillerde sık sık yer almıştı. Ne de olsa Caldwell çiftlikleri Franklin County'deki en büyük tarım ve hayvancılık şirketiydi. Kay Alyssa'nın annesinin kucağında ve Bill Caldwell'in yanında gülümsediği, yüzlerinin birbirine dokunduğu bir fotoğrafına baktı. Ne düşündüğünden emin değildi. Belki bir andığına morgdaki kızın Rose Harrelson olduğu umuduna sarılmıştı. Rose'un ölmesini istediği için değil, küçük kıza yıllar önce neler olduğunu ortaya çıkarmak için bir başlangıç noktasına ihtiyacı olduğu için. Bu başlangıç noktası Kay'i Rose'u kaçıran kişiye götürebilecek ipucu ortadan kaybolmuştu. Çünkü Dr. Whitmore'un morgunda yatan kız Alyssa Caldwell'di, bu konuda hiç şüphe yoktu. Basılı ve çevrim içi olarak 17 yıllık belgelenmiş tarih bu gerçeğe tanıklık ediyordu. Bu Rose Harrelson'ın hala kayıp olduğu, 14 yıl önce götürüldüğü günden beri ortada olmadığı ve hala hayatta olabileceği anlamına geliyordu. En büyük soru Rose'un DNA'sının Alyssa'nınkiyle nasıl karıştığıydı. Bunu hangi senaryo açıklayabilirdi? Doktor Whitmore muhtemelen bir açıklama bulabilirdi. Onunla daha konuşmamış olsa bile şu ana kadar DNA'yı özenle tekrar araştırdığından emindi. Gerçeği ortaya çıkarmak ve kusursuz profesyonel itibarını geri kazanmak için can atıyor olmalıydı. 14 yıl önce Rose Harrelson kaçırıldığında Dr. Whitmore San Francisco'da farklı bir ilçede adli tabipti. Bu nedenle Rose Harrelson'ın orijinal DNA'sını kaçırma vakası dosyasına ekleyen kişi o değildi. Franklin County'nin o zamanki adli tabibi yıllar önce ölmüştü. Ne olursa olsun şimdi Dr. Whitmore'un itibarı tehlikedeydi. Hizmetlerine ihtiyaç duyulduğunda emekliliğinden ayrılan, kendini işine adamış profesyonele vurulan haksız bir darbeydi. Bütçe sıkıntısı çeken ilçenin tam zamanlı bir adli tabibi kadroda tutmadan işleri yürütebilmesine yardımcı olmaktan başka bir suçu yoktu. DNA hatasının damgası, seçkin kariyerini muhtemelen onu öldürecek kadar kalın bir utanç bulutu altında sonlandıracaktı. Ama Dr. Whitmore'u ziyaret etmeden önce yapması gereken başka bir şey vardı. Shelley Harrelson'a kızının öldürüldüğünü bildiren bir ziyarette bulunmuştu. Bu artık doğru değildi ve o zavallı kadın henüz gerçekleşmemiş bir ölümün yasını tutuyordu. Çünkü Kay'in tek bildiği Rose'un hala hayatta olabileceğiydi. Uzun bir küfür mırıldanarak anahtarlarını aldı ve ofisten dışarı fırladı. Ardından toz girdapları oluşturarak otoparktan ayrıldı.
Redding'e adeta uçarak giderken Kay'in düşünceleri kafasında dönüp duruyor. Alisa'nın DNA'sının sistemde Rose Harrelson'ınki olarak dosyalanmış olabileceğini açıklayabilecek senaryolar üstüne senaryolar kuruyordu. Alisa'nın DNA'sı ilçe adli tabibi tarafından ne zaman ve hangi vaka numarasıyla kayıtlara alınmıştı? Kimliği belirsiz olarak bir suç mahallinde bulunup yanlışlıkla Rose'un adına mı dosyalanmıştı? Veri tabanında yaptığı araştırma Caldwell'lerin kızıyla ilgili mevcut veya daha eski herhangi bir vaka ortaya çıkarmamıştı. Doktor Whitmore'u aramayı denemişti ama araması doğrudan sesli mesaja düşmüştü. Ona cesaret verici bir mesaj bırakmış, karışıklığı açıklamak için neler olduğunu çözmesine destek vereceğine söz vermişti. Ama o zamandan beri aramasına geri dönmemişti. Glen Valley huzur evine vardığında hava neredeyse tamamen kararmıştı. Tesisin kokusu onu o sabahki gibi geri püskürttü. Başka bir dejavu anı, günün sonunda nezaketi bir derece daha azalan resepsiyonistle karşılaşmasıydı.
''Saat beşi geçti.'' dedi soğuk bir şekilde takdim ettiği rozete göz ucuyla bakarak. ''Polis olmasaydın yarın ziyaret saatlerinde gelmen istenirdi.''
Bir numara çevirdi ve alıcıya konuştu.
''Yine o polis, Shelley için. Hı hı, ona burada kimseye fazla mesai ücreti verilmediğini söyledim.''
Sonra telefonu kapattı ve kaşlarını çatarak elini sert bir hareketiyle Kay'e beklerken oturmasını işaret etti. Kay onun dediğini yapmadı. Sararmış duvarlar boyunca sıralanmış sandalyeler lekeli ve yırtık pırtıktı.
''Dedektif!''
Kay hemşirenin seslendiğini duydu, döndü ve hızlı adımlarla ona doğru yürüdü.
''Yoksa size doktor mu demeliyim?''
Kadının çarpık gülümsemesi alaycılıkla doluydu. ''Dedektif daha iyi.'' diye yanıtladı Kay. Shelley ile daha önce konuştukları odaya kadar onu takip ederek. ''Doktoru kullanmak istersen sonuna şarpı da ekle.'' Sonra kadın odadan çıkıp kapıyı arkasından kapatana kadar onu izledi. Shelley Kay'e meraklı gözlerle baktı. Ağlamaktan gözleri hala kıpkırmızıydı. Kay daha önce yaptığı gibi tekerlekli sandalyesinin önüne çömeldi ve kadının elini tuttu.
''Bayan Harrelson, bunu size nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum.''
''Her neyse, onca yolu arabayla geri döndüğüne göre ciddi bir şey olmalı.'' diye fısıldadı. Sesi gözyaşlarıyla doluydu. ''Artık korkmuyorum. O yüzden devam et, söyle. Kaybedecek bir şeyim kalmadı.''
Ciğerlerini havayla dolduran ve kendini hazırlayan Kay, sözcüklerin dudaklarından çıkmasına izin vermeden önce onları dikkatle seçmeye çalıştı. ''Korkarım, çok büyük bir hata yaptık ve beni affedebileceğinizi umuyorum.'' Hala tereddüt ediyordu. Söylemek üzere olduğu şeyi en iyi nasıl söyleyeceğinden emin değildi. Yeni bulunan kanıtlar gösteriyor ki Blackwater şelalelerinde bulduğumuz ceset kızınıza ait değilmiş.
''O benim Rose'um değil miymiş?'' diye sordu incelen kaşlarını havaya kaldırarak.
''Hayır, değilmiş. Bir nedenden dolayı dosyamızda bulunan DNA yanlış.''
''Bu bebeğimin hala hayatta olabileceği anlamına mı geliyor?''
''Evet,'' dedi Kay, Shelley'nin sağ elini tutarak. ''Evet, tam olarak bu anlama geliyor. Rose ile ilgili yeni bir bilgimiz yok. Bunların hepsi talihsiz bir yanlış kimlik saptamasıydı. Bunun için sizden en içten özürlerimizi kabul etmenizi rica ediyorum.'' Kadın Kay'in elini o kadar sıktı ki ne kadar zayıf olduğu düşünülürse inanılır gibi değildi.
''Bul onu,'' diye yalvardı, sesi gözyaşları ve bir parça umutla doluydu. ''Bebeğimi bul lütfen. Eğer onu bulabilecek biri varsa eminim o sensin.''
''Size söz veriyorum, 14 yıl önce o gece kızınıza ne olduğunu öğrenene kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Ve eğer onu canlı bulacak kadar şanslıysak onu size geri getireceğiz.'' Kadının yoğun duygularını görünce ve Shelley'e boş umut verip vermediğini düşünerek biraz gerildi. Ama Rose dışarıda bir yerlerde hala yaşıyor olabilirdi ve onu bulacaktı, onu eve getirecekti.
''Teşekkür ederim canım,'' diye yanıtladı Shelley. Dudaklarından ürkek bir gülümseme yayılırken gözyaşları yüzünden süzüldü. ''Söyle bana, bulduğunuz öldürülen kız kimmiş?''
Kay Alisa'nın akrabalarına henüz haber verilmediği için bilgiyi ifşa edip edemeyeceğini düşünerek tereddüt etti. Ama bu özel bir durumdu ve kuralı esnetmekte bir sıkıntı görmedi. Henüz halka açıklanmadı ama kız Alisa Caldwell'di. Shirley'nin yüzünden kan çekilmiş, yanaklarında kadavra grisi bir gölge bırakmıştı.
Bill Caldwell'in kızı mı diye sordu.
Sesi zar zor çıkıyor, elleri titriyordu. Evet, Alisa Bill Caldwell'in kızıydı, onu tanıyor musun? Shirley elini Kay'in elinden çekip göğsüne götürdü. Zayıf titreyen parmaklarıyla elbisesinin kumaşını kavradı ve boğuluyormuş gibi sertçe çekti. Ciğerlerini havayla doldurmaya çabaladı, sonra yürek burkucu bir hıçkırık kopardı.
Oh tanrım, oh tanrım, bunca zaman, bebeğim, hayır, lütfen, hayır.
Kay kadının sol göz bebeği genişlerken ağzının da acıyla açılıp eğrildiğini görünce kaşlarını çarptı.
Bill Caldwell'i tanıyor muydunuz? Daha önce onunla tanıştınız mı?
Kay el fenerini çıkarıp Shelley'nin göz bebeklerinin tepkilerini kontrol ederken sordu.
Hayır, hayır, bebeğim diye haykırdı.
Sesi gitgide zayıflıyor, sözleri giderek daha az anlaşılır hale geliyordu. El feneriyle sol gözünü aydınlattı ama göz bebeği küçülmedi. Shelley Harrelson başka bir felç daha geçiriyordu. Kay kapıya koşup ardına kadar açarak hemşireyi çağırdı. Sonra Shelley'nin yanına koştu ve acil servisi aradı. Onu ana girişe çıkarmadan önce yakındaki yataktan bir battaniye aldı ve kadının üstünü örttü.
Tahmini varış süreniz nedir?
Telefonda attığın diğer ucundaki 911 operatörüne sordu.
Hemen bir ambulansa ihtiyacım var. Yoksa bu kadın ölecek.
7. ayrımın sonu. Sayfa 65.